Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Şerik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Bize bulundukları yerlerden, iş yerinden, direksiyonun başından, evlerinden ve bulunduğu her yerden bizlere kulak veren siz diğer dinleyenlerimize sıhhat, afiyetler diliyor. Hepinize hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın dinini tebliğ etti, İslam'ı tebliğ etti. İslam'ın gerçeklerini inançla, ibadetle, muamelatla, ahlakla ilgili bütün güzelliklerini tebliğ etti, insanlara ulaştırdı. İnsanları bu noktada aydınlattı, irşad etti. Bunu yaparken de hem kendisi bütün gücüyle çalıştığı gayet gösterdi, hem de etrafındaki insanları, onları sevkli idare etti. Elçiler gönderdi, mektuplar gönderdi. Bütün yolları, bütün yönleri ve ihtimalleri sonuna kadar değerlendirerek en son veda haccında "Ela hel bellatu, dikkat buyurunuz ey kalabalıklar." Arafat'ta belki 100 bin kişi, 150 bin kişi, böyle sesler dalga dalga yayıldı. Efendimizin sesini tellallar duydukları yerlerden bütün kalabalıklara ulaştırdı. "Ela hel bellatu, ben size Allah'ın dinini tebliğ ettim mi?" diye 3 defa sordu. Ve onlar da "Evet, tebliğ ettin" diye şahitlik yaptılar. Efendimiz Aleyhisselam şehadet parmaklarını göğe doğru, semaya doğru kaldırarak "Allahümme şehit, Allah'ım sen de şahit ol" diye Cenab-ı Hakk'ı şahit kıldı. Yaptığı bu tebliğ ve talim, terbiye hizmetine. Dolayısıyla bunları işte Efendimiz bütün imkanları, bütün ihtimalleri, bütün yolları kullanarak çok büyük bir özveriyle, fedakarlıkla, gayretle, gecesini gündüzüne katmak suretiyle ve çok ince bir tebliğ hassasiyeti ve siyasetiyle bunları başarmış oldu. İşte gönderdiği elçiler de böyle, mektuplar da böyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mektuplarının gönderilmesi ve muhtevaları kadar tabii ki onları götüren elçilerin şahsiyet, karakter ve terbiyeleri de bizim için büyük bir önem arz ediyor. Zira davetin muhataplar tarafından kabul edilmesinde bu elçinin, giden kişinin, daveti götüren, mektubu götüren kişinin her hali ve hareketi çok önemli ve bunun da tesirinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Söz konusu gerçeği çok iyi bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektuplarını götürecek elçilerin de pek çok nitelikler bulunmasına azami dikkat göstermiştir. Mesela kaynakların verdiği bilgilere baktığımız ve onlardan anlayabildiğimiz kadarıyla Efendimizin gönderdiği elçileri, mektupları götüren elçiler güzel konuşabilen, Yani hepsi hatip. Hepsi çok güzel konuşuyor. Güzel söz söyleyebilen. Hepsi cesur. Yani yapmaları gereken işi yaparken lüzumsuz, gereksiz vehimlerden, korkulardan kendileri koruyabilen şecaatli ve cesur insanlar her biri. Bu gerçi sahabenin hepsinin de belirgin vasfıdır. Zeki, ikna kabiliyetine sahip, İslam'ın hakikatini iyi kavramış, örnek yaşayış sahibi, ehliyetli ve niyakatli kişilerden Efendimiz Aleyhisselam bunları seçiyor. Bu tabi aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselam'ın bu davranışı, bu tavrı, bu uygulaması, bu şekilde, bu yönde faaliyet yürütecek insanlara da örnek teşkil ediyor. Diyelim ki bir devlet, bir ülke başka ülkelere elçiler gönderirken, müşavirler gönderirken, ateşeler gönderirken orada Efendimizin bu uygulamasından örnek alabiliriz. Örnek alınmalı. Yani o devleti, o toplumu en iyi temsil edecek kişiler görevlendirilmeli. Öyle yapar zaten devletlerde. Ama bunun en güzelini, en iyisini, örnek olacak olanını Efendimiz Aleyhisselam'ın sergilediğini görüyoruz. Sıradan elçiler göndermiyor. Hepsi vazifesini hakkıyla yapabilecek liyakatte ve olgunlukta, yetkinlikte kişiler olduğunu görüyoruz. Bunlar elçi olarak gönderildikleri bölgelere önceden değişik vesilelerle gitmiş, oranın örf, adet, inanç ve düşüncelerini bilen, lisanlarına vakıf ve tertipli kimseler idi. Demek ki bugün hakikaten bir büyükelçiyi bir tarafa görevlendirirken o bölgenin dilini bilebilirse, daha önce o bölgede gitmişse, o bölgedeki örfü, adeti, yaşayış tarzını veya oranın şimdi ticari, ekonomik durumunu, siyasi durumunu önceden biliyorsa, görmüşse, etmişse, o büyükelçinin, oradaki görevli, devleti temsil edecek kişinin daha ayakları yere basar, hizmetler yapabilmesi mümkün. Ama bilmediği bir yerse öğreninceye kadar belli bir zamanın geçmesi gerekir. Yurt dışına hizmete giden hocalarımız, arkadaşlarımız bilirler. Hiç bilmediğimiz bir yere gidiyorsak orada bir müddet, belki bir 6 ay, belki bir sene insanlar ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne düşünüyorlar, nelere önem veriyorlar, nelerden çekiniyorlar, nelerden hoşlanmıyorlar. Bunu anlayabilmek için bir kişinin orada en az 6 ay, bir sene kalması gerekiyor ki bir nebze anlayabilsin. Ama gittiğimiz bölgeyi daha önce tanıyor biliyorsak o tür oraya ısınma, alışma daha kısa zamanda gerçekleşiyor ve daha fazla güzel hizmet etme imkanı doğmuş oluyor. Dolayısıyla bakıyoruz Efendimiz Aleyhisselam oraya gönderdiği elçilerin bölgeyle alakalı da şeyleri var, malumatları var, tecrübeleri var. Ya oraya gitmiş, orada bulunmuş, oranın dilini biliyor, örf adetini biliyor. Böylece o insanlar daha kolay bir şekilde Efendimizin elçiliğini yerine getirip vazifelerini yüzünün akıyla yapabiliyorlar. Yine bu insanların böyle değerli toplu, tertipli insanlar olduğunu görüyoruz. Çünkü insanın görünüşü muhataba tesir etme bakımından da aynı zamanda önem arz ediyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gönderdiği elçilere talimat verirken şöyle buyuruyor. Çok önemli talimatlar var burada. Şimdi okuyacağım Ebu Davud'da yer alıyor ve diğer hadis ve sihir kaynaklarında yer alan bilgiler var. Buyuruyor ki sizler kardeşlerinizin yanına varacaksınız. Binek hayvanlarınızı düzene koyunuz. Elbiselerinize çeki düzen veriniz. Ta ki insanlar arasında yüzdeki güzelliğin timsali olan ben gibi olunuz. Çünkü Allah çirkin görünüşü ve kötü sözü sevmez. Yani bir hizmetin, bir davanın öncüsü ve temsilcisi olarak giden insanın her şeyine dikkat etmesi lazım. Oturmasına, kalkmasına, giyimine, kuşamına, konuşmasına. Çünkü ne yapıyor? İnsanlar bize o gözle bakıyorlar, ona göre değerlendiriyorlar. Yüzdeki güzelliğin timsali olan ben gibi olunuz. Her halinizde cezbedici, gönülleri kendine cezbeden, bağlayan, ürkütmeyen, nefret ettirmeyen, tam tersine gönülleri kendisine doğru çeken ve sevilebilen bir şahsiyet olmayı aslında Efendimiz tavsiye ediyor. Tabii ki Cenab-ı Hak da Efendimiz Aleyhisselam'ı ilk olarak uyarmakla ve halka açıktan İslam'ı anlatmakla görevlendirdiği zaman da mesela Müddessir suresinde yer alıyor bu ayet-i kerimeler, elbisesinin temiz tutmasını emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir, ey bu nübüvvet vazifesini üstlenmiş olan peygamberim, kum fe enzir, kalk ve insanları uyar, onları Allah'ın dinini öğret, azabıyla uyar, Allah'a kulluğu öğret. Ve rabbeke fekebbir, Rabbin özellikle Allahu Ekber de, tekbir getir, Allah'ın büyük olduğunu bil, bildir ve en büyük olan Allah olduğu şuuruyla ona kulluğunun gerektiği yerine getir. Elçiliğinin hakkını vermeye çalış. Vasiyabeke fetahhir, elbiseni de temiz tut. Ayet-i kerimenin açık manası bizzat kişinin kılık kıyafeti, giyimi, kuşamı, elbisesi, saçının, sakalının durumu, bunların tertemiz olması lazım. Aynı zamanda mecaz varsa da kişinin ahlakı temiz olması lazım. Dolayısıyla hem görünüş itibariyle, kılığın kıyafeti itibariyle, hem de ahlak açısından dürüstlüğünle tertemiz ol diye bir talimat var. Bu talimat çok önemli bir talimat. Çünkü Allah'ın peygamberi olmak, Allah'ın elçisi olmak ve tertemiz dinin temsilcisi ve tebliğcisi olmak, insanları güzel ahlaklı olmaya, tertemiz olmaya, her bakımdan tertemiz olmaya davet eden kişinin kendisinin bu özellikleri daha yüksek seviyede, daha güzel bir noktada taşıyor olması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın gönderdiği elçiler de Peygamberimizin elçisi. Onlar hem Resulullah Efendimiz'i temsil ediyorlar, hem de konuştukları şeyler Allah'ın dini, yine güzel ahlak, doğruluk, dürüstlük, temizlik, her bakımdan kişinin en güzel noktaya ulaşabilmesi, kemal noktası ulaşabilmesi. Dolayısıyla o insanların da o davalarını temsil edebilecek güzellikte, temizlikte olması gerekiyor. Resul Efendimiz de bunu zaten onlara tavsiye etmiş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderdiği elçilere dikkat etmeleri gereken hususlarda çok önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Himyer'de bulunan Haris, Mesruh ve Nuaym bin Abdülkülal'e bir mektup yazmıştı. Mektubu İyaş bin Ebi Rabia el-Mahsumi ile gönderirken de ona şu tavsiyelerde bulunmuştu. Şöyle diyor Efendimiz Aleyhisselam Himyer'e gönderdiği Hazreti İyaş bin Ebi Rabia'ya, oraya vardığın zaman geceleyin girme. Gidecek, belki atının üzerinde, belki devesinin üzerinde, belki yürüyerek gidecek, oraya vardığın zaman o şehre, o yere geceleyin girme, sabahın olmasını bekle. Sonra en güzel şekilde abdestini al, iki rekat namaz kıl. Seni muvaffak kılması ve hüsnü kabul görmen için Allah Teala'ya dua et. Daha sonra güzelce hazırlık yap, mektubumu sağ eline al ve onu sağ elinle onların sağ eline ver. Böyle yaparsan onlar seni kabul edeceklerdir. Hem Efendimiz ona güzel işin usulünü gösteriyor, yolunu gösteriyor, Allah'tan yardım istemesini, namaz kılarak Cenab-ı Hakk'a sığınmasını ve mektubu ne şekilde verirse kabul göreceğini onlara güzelce öğretmiş oluyor. Yani bunlar tabi devletler gönderdikleri büyük elçilere, onların diyelim ki elçinin gelmesi, oraya yerleşmesi, kabul mektubunu götürmesi, onu alması gibi bunların protokolleri var. Ama Resul Efendimiz Aleyhisselam bu protokollerin en fıtrata en uygun olan, kabule en uygun olan ve en güzelini buralarda gerçekleştirdiğini, uyguladığını ve uygulattığını görüyoruz bu tavsiyelerinde. Fahri Kainat Efendimizin gönderdiği mektuplar ve elçiler, tabii ki kıymetli dinleyenlerim, böyle birkaç örnek verdik burada ama onlar sınırlı değil, pek çoktur. Allah Resulü her türlü fırsatta tebliğ vasıtası olarak bu yolu kullanmıştır. Mektuplar yazmış, elçilerle göndermiştir. O günün haberleşme şartları ve imkanlar içinde en büyük gayreti göstermiştir. Bu gayretler kısa ve uzun vadede semerlerini vererek İslam'ın çevre ülkelerde tanınıp halklarının hak dini kabulüne zemin hazırlamıştır. Bizim de haberleşme imkanlarının son derece arttığı ve kolaylaştığı günümüzde insanları İslam'a davette yeni vasıtalardan en verimli şekilde istifade etmemiz gerekmektedir. Çünkü Efendimiz bize bunu örneklemiştir, bunun yollarını göstermiştir ve kendi çağındaki, zamanındaki bütün iletişim vasıtalarını en etkin bir şekilde kullanmak suretiyle Müslümana, ümmetine Efendimiz Aleyhisselam, siz de kendi çağınızın imkanlarını Allah'ın dinini anlatmada, tebliğ etmede, öğretmede benim gibi aktif olarak kullanınız mesajını da vermiştir Efendimiz Aleyhisselam. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir de Resul Efendimiz Aleyhisselam'a, yani o çevre illere, ülkelere, bölgelere mektuplar yazarak, elçilere göndererek onları irşad ettiği gibi, bu arada Peygamberimiz Aleyhisselam ağırlıklı olarak Medine'de bulunuyorlardı. Yani bir kısım gaza ve seferin dışında, işte Tebük'e gittiği oldu, Huneyn'e çıktığı oldu, Uhud'a çıktığı oldu. Yani bu tür sefer ve gazaların dışında Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın çoğunlukla hep Medine'de, yani makamında, yerinde durduğunu, hani buyurulur ya, taş yerinde ağırdır diye, Resul Efendimiz'in ağırlık olarak hep Medine'de kaldığını, orada bulunduğunu, vaktinin çoğunu hep Medine'de ihya ettiğini, geçirdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bir de Efendimiz Aleyhisselam'a heyetler geliyor. Yani değişik sayılarda, bu 5 kişi olur, 10 kişi olur, 50 kişi olur, 100 kişi olur, 200-500 kişi olabilir. Çok sayıda heyetlerin geldiğini, özellikle Hudeybiye anlaşması sonrasında heyetlerin geldiğini ve Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın onlara İslam'ı anlattığını, onları misafir ettiğini, ağırladığını, onlara İslam'ın aynı zamanda eğitimini, namazdır, oruçtur, abdesttir eğitimini verdiğini ve bu şekilde de yine tebliğ faaliyetini devam ettiğini görüyoruz. Medine döneminin son yıllarında İslam civar beldelerde tanınıp bilindikten sonra kabileler akın akın Peygamber Efendimiz'e gelip Müslüman olmaya başladılar. Bu heyetlerin, Efendimiz Aleyhisselam'a gelen bu heyetlerin çeşitli maksatları oluyordu. Geldiği zaman Efendimiz'den çeşitli talepleri oluyordu. Bunları ilgili rivayetlere baktığımız zaman şöyle beyan etmek ve açıklamak mümkündür. Kabile ve kavimlerinin Müslüman olduklarını bildirmek ve onlar adına da beyat etmek. Tabi oraya daha önce bir hoca gitmiş olabilir, imam ve muallim gitmiş olabilir veya daha farklı yollarla Resul Efendimizin Medine'de peygamber olduğunu, İslam'ı tebliğ ettiğini insanlar duymuş olabilirler ve bir kişi gelip Efendimiz'den öğrenip giderek onları irşad etmiş olabilir ve o insanlar da oralarda o kabileler, kavimler Müslüman olmuş olabilirler. Gelen heyetlerin bir geliş hikmetleri ve sebeplerinden birisi bu. Geliyorlar, ya Resulallah biz falan bölgeden geliyoruz, falan kabilenin temsilcileriyiz ve bizim burada şu kadar insan Müslüman oldu, kabilemiz Müslüman oldu, kavimimiz Müslüman oldu ve bunları size bildirmek üzere buraya gelmiş bulunuyoruz. Ve onların hepsinin belki buraya gelmesi mümkün olmayabilir. Sizin de oraya gitmeniz mümkün olmayabilir. Bu haberi size getiriyoruz ve kavmimiz adına, kabilemiz adına biz size beyat ediyoruz. Onların beyatlerini size bildiriyoruz diyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam da onların beyatlerini böyle kabul ediyordu ve oradaki gelişmeden de haberdar olmuş oluyordu. Bir diğer geliş sebepleri İslam'ın ahkamını öğrenmek ve döndüklerinde kabilelerinde anlatmak. İşte bunların hepsi başlı başına yapılması gereken işler. O zaman böyle basın yayın faaliyetleri, kitap yazma, başka şekillerde insanlara ulaşma yoktu. İmkanlar azdı, vasıtalar azdı. Nasıl o yeni olan Müslüman bölgelere, kabilelere ne şekilde İslam'ı öğreteceğiz? Namazı, abdesti, ahlakı, İslam'ın güzelliklerini nasıl öğretmek mümkün olabilecek? İşte bunlar geliyorlar. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi Efendimiz'in yanında kalıyorlar. Güzelce Efendimiz'e soruyorlar. Efendimiz onlara, kendisi yanındaki muallimler onlara İslam'ın ahlakını güzelce öğretiyorlardı. Bunlar bu öğrendikleri bilgileri de döndüklerinde kabirlerine anlatıyorlar. Onları da öğretiyorlardı. Dolayısıyla bu gelen heyetler vasıtasıyla İslam'ın güzel gerçekleri, bilgileri o bölgelere de ulaşmış oluyordu. İnsanların öğrenmesine bu şekilde vesile oluyordu. Yine bazıları geliyor, İslam'ı tebliğ edecek ve öğretecek muallimler istiyorlardı. Ya Resulallah, bunu kendimiz başaramayız. Mutlaka oraya birilerini gönderseniz de aramızda bulunsa, misafirimiz olsa, orada yaşasa ve orada çiğliğimize, çocuğumuza, bize de güzelce İslam'ı öğretse, Kur'an-ı Kerim'i öğretse diye muallimler talep ediyorlardı. Efendimiz onların o ihtiyaçlarını gücü nispetinde karşılamaya çalışıyordu. Bir başka sebep heyetlerin gelmesinin, İslam dinini kabul etmemekle beraber cizye vererek İslam idaresine girmek ve anlaşma imzalamak üzere gelenler de oluyordu. Bazen Hristiyan bölgeler, Hristiyan kabileler, artık Efendimizin İslam'ın hakimiyeti o bölgelerde yayılıyor. Ya Müslüman olacak, ya cizye verecek veyahut da efendim belki fetih maksadıyla bir savaş durumu söz konusu olabilir. Geliyorlar, diyorlar ki biz Müslüman olmadık. Kabilemiz Müslüman olmadı ama biz ya Resulallah senin efendim hakimiyetin altında cizye vererek yaşamaya karar verdik. Yani ehli zimmet olarak, zimmi olarak karar verdik. Dolayısıyla biz cizye verelim ve sizin idarenize girelim, anlaşma imzalayalım ve o şekilde hayatımıza devam edelim diye bu maksatta gelen heyetlerin olduğunu da görüyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile dini ve ilmi müzakerelerde bulunmak üzere gelenlerde oluyordu. Yine İslam devletinin ve Resulullah'ın durumunu öğrenmek maksadıyla gelenler de oluyordu. Yani gelen heyetlerin gelme sebeplerini şöyle baktığımız zaman, gözden geçirdiğimiz zaman burada bu şekilde muhtelif sebepler, hikmetler söz konusu olduğunu görmemiz mümkündür kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi çokça heyet geliyor. Yani onlarca, yüzlerce heyet geliyor. Bu hangi bölgeden, hangi kabileden, hangi heyet geldi, kaç kişi geldi, bunlar Efendimiz'e ne konuştular, nasıl geldiler, nasıl döndüler, bunlar İslam tarihi kaynaklarında ve siyerde geniş yer bulmakta ve bundan izahları yapılmaktadır. Biz burada o onlarca, yüzlerce misalden bir iki tanesini siz değerli dinlerimizle paylaşmak istiyoruz. Yani bu heyetler ne şekilde geliyorlar, hangi niyetle geliyorlar, efendim ne konuşuyorlar, ne kadar kalıyorlar, ne yiyip içiyorlar, nasıl dönüyorlar, buradaki bu sirkülasyon nasıl oluyordu, buna birkaç misal vermek istiyoruz. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'a gelen heyetlerden biri Tay kabilesine aitti. Medine'ye geldikleri zaman Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam mescitte bulunuyordu. Hemen Efendimizin yanına vardılar. Efendimiz onlara bakıp ben size hiçbir yararı bulunmayan ve tapmakta olduğunuz Uzza'dan daha hayırlısını tavsiye ederim buyurdu. Demek ki bu Tay kabilesi Uzza denen çok meşhur dört büyük puttan bir tanesi, ona tapıyorlarmış. Uzza putunun bulmuş olduğu yer burası, Tay kabilesinin olduğu yer. Ve Efendimiz onlara gördüğü zaman biliyor zaten, Efendimizin bilgisi de var. Ve ilk onlara söylediği söz, ben size hiçbir yararı bulunmayan ve tapmakta olduğunuz Uzza'dan daha hayırlısını tavsiye ederim. Uzza'yı bırakın. Ondan sonra bize bir kar gelmez. O bir puttur. Puttan bir hayır gelmez. Bir zarar da vermez. Bir fayda da sağlamaz. Dolayısıyla bunu tavsiye ediyorum. Öncelikle buradan başlayalım. İşlerindeki Zeydül Hayl diye birisi, ya Resulallah, ben sana 9 konaklık yerden hayvanımı yorarak geldim. Gecelerim uykusuz, gündüzlerim susuz geçti. Sana geleyim diye, sana varayım diye uzak yollardan bu kadar fedakarlık yaptım, geldim. Allah Resulü ona, seni yamaçlardan ve düzlerden buraya kadar getiren, kalbini imana yaklaştıran Allah'a hamdolsun buyurdu. Ve Zeyd'in elini avucun içine aldı. Sen kimsin, ismin nedir diye sordu. Zeyd, ben Zeydül Haylim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sen de onun kulu ve Resulüsün dedi. Resulü Ekrem Efendimiz, sen Zeydül Hayl değil, Zeydül Hayırsın buyurdu. Peygamberimiz Tay temsilcilerine İslam'ı anlatıp Müslüman olmalarını teklif edince onlar da hemen Müslüman oldular. Demek ki bu gelen heyet henüz Müslüman olmuş bir heyet değil. Müslüman olmak üzere gelen bir heyet. Zeydül Hayl de onların belki öncüsü, lideri. Ve Efendimiz ona ne kadar güzel konuşuyor. Ve bir manada gönlündeki o inanma, hidayete meyli de Efendimiz belki yüzünden hissediyor ve kalbini imana yaklaştı, Allah hamdolsun diyor. El Hayl at demek. Zeydül Hayl belki at veya at gibi, yani bazı özellikleriyle işte ata benzetmek üzere bu isim konmuş olabilir. Yani neticede bir hayvan ismidir. Hayl. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam ona yakın ama manası bambaşka olan bir isimle onun ismini değiştiriyor, tahir ediyor. Sen diyor artık bundan böyle Zeydül Hayl, yani at gibi Zeyd, at olan Zeyd değil, Zeydül Hayr, hayırlı insan olan Zeyd'sin buyuruyor. Efendimiz bu iltifatları, onların ilgili efendim bu yakın ilgi alakası hepsinin Müslüman olmasına sebep oluyor kıymetli değerli dinleyenlerimiz. Tabii ki bu şekilde Efendimizin bütün İslam'ı anlatma, yayma, tebliğ etme, irşad etme noktasında bu onun sergilediği güzel hal ve hareketlerden bir tanesi, uygulamadan bir tanesi, bunların yüzlercesi tabii var. Yine diğer programlarda bunları siz değerli dinleyenlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugünkü programın sonuna gelmişken tekrar hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.